Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bidat, bidatleri tanıma, bidatlerin usulü, bidat ilmi konu derslerimizde ikinci maddeden devam ediyoruz. Hükümlerde hevaya tabi olmak. Müellif şöyle diyor, delillere bakan kişi hevaların ele geçirdiği insanlardan biri olabilir. Yani heva sahibi delillere bakıyor olabilir. Böylece hevalar onu maksadını gerçekleştireceği hükümde karar kılmaya iter. Yani delillere bakmadan önce bir aslında kanaat sahibi olmuştur ve delillerden sadece hevasına uygun olanları görür veya delilleri hevasına uygun bir şekilde yönlendirir, tevil eder. Sonra o itimat edebileceği ve kendisiyle mücadele edeceği delili aramaya başlar. Yani delili ararken sırf başkalarıyla mücadele için bunu arar. Bunun gibisi gerçekte hevayı asıl kılar ve deliller onun üzerine hamledilir ve onunla delillere hükmedilir. Böyle bir şey teşriği, yani şeriatın aslında din koymayı ters çevirmek ve kanun koyucunun delilleri koymasındaki amacı ifsad etmektir. Bunun zıttı doğru olandır. Nedir o? Salt bir şekilde, yani arınmış, hevadan arınmış bir duygu içerisinde kitap ve sünnet delillerine muhatap olmak. Ondan sonra kitap ve sünnetin gösterdiği şekilde itikad etmek. Bidat ehlinin yaptığı ise önce itikad edip sonra buna delil aramak şeklinde olmuştur. Çoğu bidat ehlinin kendilerine delile muhalefet ettikleri söylendiği zaman giriştikleri tavır budur. Mesela düşünün, insanlar bir şekilde namaz kılıyor. Diyorsunuz ki, sizin işte ananızdan, atanızdan öğrene geldiğiniz, gelenek icabı öğrene geldiğiniz bu namaz delillere dayanmıyor diyorsun. Ve hemen bir tutuşma içerisine giriyor muhataplar. Çünkü daha öncesinde bu şekilde namazı öğrenirken asla delillere dayanarak öğrenmemiştir. Çoğunluğa bakmıştır, insanlardan gördüğü şekle bakmıştır ve yanlış olsaydı bunlar bu kadar insan yanlış yapar mıydı gibi mantıkla bunu benimsemiştir. Fakat deliller geldiğinde, hadis geldiğinde, sünnet geldiğinde ne yapmış? Bir çeşit tutuşma içerisinde bu sefer kendisine delil aramaya başlamıştır. O da var, bu da var deme ile başlıyor önce. O da doğru, bu da doğru. Tamam, delil geldi ama seninki de doğru, benimki de doğru. Benimkine de yanlış diyemeyiz. Psikolojisine giriyor, savunma psikolojisine ve ondan sonra bakıyorsunuz icabında zayıf hadisi delil getiriyor. Mesela günlerden bir gün bir mecliste evvabin namazının sahih bir aslı olmadığından bahsediyordum. Orada hazır bulunan arkadaşlardan birisi dedi ki, sen dedi nasıl böyle söylersin? Bir cemaat mensubu, tabii ya nurcu ya tarikatçı. Tarikatçılar da biliyorsunuz evvabin namazı, yine nur cemaatlerinde evvabin namazı, akşam namazından sonra 6 rekat. Buna özel bir önem gösterirler. Mensuplarına emrederler bu namazı. Bunun sahih bir aslı olmadığını, asıl evvabin namazının sahih-i Müslim'de geldiği gibi kuşluk namazı olduğunu. Yani kitap ve sünnette, sahih naslarda evvabin namazı diye isimlendirilen namazın kuşluk vakti kılınan namaz olduğu geçmekte. Bunu söylediğimde Tirmizi rivayet etmiş, Tirmizi bilmiyor mu bunun uydurma olduğunu, zayıf olduğunu vesaire vesaire. Böyle bir itiraz geldi. Ben dedim ki sen Tirmizi'yi okudun mu? Sen bu hadisi Tirmizi'den mi okudun? Bak dedim, Tirmizi'yi açtım. Tirmizi'nin kendisi diyor ki bunun İslam'da Yakup bin Velid el-Medeni diye uydurmakla itham edilmiş bir ravi var. Başta Tirmizi bunun zayıf olduğuna kendisi uyarmış zaten. Ama Tirmizi de diyerek, Tirmizi ona zayıf demesine rağmen insanlar ne yapmış? Bunları getiriyor. Veya elleri göbek üzerine bağlama meselesi. Göbeğin altından bağlama meselesinde de buna benzer şeyler oluyor. Adam tutuyor, Ebu Davud'da bak hadis var diyor. Ama zayıf. Sahih'e karşı sen bu zayıfı nasıl tercih edersin? Bunu kaynağından okuyan herkes görür ki bu zayıf. Buna rağmen ne yapıyor? Delil getirmeye devam ediyor. Veya bir takım ilahiyatçılar var. Mesela Süleymancıların cemaatinde yetişmiş. Adam ilahiyatçı olmuş. Hollanda'da, Amsterdam'da mıydı? Bu İslam Üniversitesi'ne, Rotterdam İslam Üniversitesi'ne bu meşhur şey, bu Osman, bilinmeyen Osmanlı kitabının yazarı kimdi?
Ahmet neydi?
Osman mıydı? Ne Öztürk'tü o adamın adı? Her neyse bu ilahiyatçı, bak belli bir cemaat altyapısından yetişip de buraya rektör olmuş, dekan olmuş ve sitesinde şunu yazıyor. Şimdi düşün, yapılan itirazlara, Hanefi mezhebine veya insanların uygulaya geldikleri bidatlere dayalı delilsiz amelleri savunmak için kıytırık deliller getiriyor. Sahih olanlar böyle. Yani sahih olanların esasında konuyla hiçbir alakası yok. Uzaktan uzağa getirme ve tevil etme yoluyla. Mesela tevessülü savunmak için tutuyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın vesile duasını. Ezandan sonra okunan vesile duasını getirenler gibi. Bunun tevessülle ne alakası var? Bunu getirenler gibi. Bak burada da vesile geçiyor ya, bu kelime üzerinden oyunlarla. Bunlar sahih olan deliller. Deliller sahih olduğu için en ince kaynaklarına kadar bunların kaynaklarını dipnotlarına veriyor. Sonra geliyoruz mezhepler meselesine. Mezhepler konusunda tutuyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün abdest alıyordu. Alnı kanadı. Ayşe radıyallahu anh'a tuttu, onu sildi. Allah Resulü tekrar abdest tazeledi. Şafiler dedi ki bu kadın eli değdiğinden dolayı. Hanefiler dedi ki bu kandan dolayı. Kaynak nerede? Dipnotta hiçbir şey yok. Biliyor. Bunun hiçbir aslı astarı olmadığını biliyor. Çünkü lehine benzeyen, lehineymiş gibi görünen bir delil gördüğü zaman Bukhari'den, Müslim'den veya diğer kaynaklardan en ince yerine kadar, numarasına kadar veriyor bunu dipnotta. Ama buna veremiyor. Çünkü yok böyle bir şey. Hadis kitaplarında böyle bir şey yok. Heva bunu delil getirmeye itiyor. Yani gece oduncusu gibi. Önüne ne geçerse yeter ki karşı tarafa delil olsun. Mesela adam tutuyor diyor ki, bak diyor cübbeli bir mektup yazmış. Mahmud'unu savunmak için işte masum derecesine yakın mahfuz olan şeyhimiz falan diye. Orada işte neymiş bu herhalde bunu ilahi falan dinlerken herhalde görmüşler de ona işte müzik dinletiyorlar diye itiraz gelmiş. Bu da cevap veriyor. Bak diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye gittiğinde Tale'al Bedru Aleyna şeklinde ilahi okudular diye bunu delil getiriyor. Bu diyor Bukhari'de bile var diyor. Bukhari'de nerede bu hadis? Bukhari'de yok böyle bir şey. Bu zayıf bir rivayettir. Bu zayıf bir rivayet. Şimdi lehlerine olduğu zaman zayıf olsun, uydurma olsun önemli değil. Kabir ehlinden yardım isteyin. Dünya işlerinde sıkıştığınız zaman kabir ehlinden yardım isteyin diye bunu hadis diye kitaplarında aktarıyorlar. Halbuki bu insanlar hadis usulü okuyan insanlar. Yani medreselerinde, Mahmutçuların medreselerinde hadis usulü okutuluyor. Cahil değiller yani bu konuda. Bile bile ne yapıyorlar? Aslı astarı senedi olmayan, senedi sepeti olmayan şeyleri getiriyorlar, delil diye getiriyorlar. Bu hevanın getirdiği bir şey. Heva, işte bidat ehli metot olarak bunu benimsemiştir yani. Hevalarına uyan. Heva derken burada kastedilen Kur'an ve sünnet dışındaki her şeydir. Kur'an ve sünnete zıt olan her şey hevadır. Rabbinden bir delil olmaksızın hevasına uyanı görmedin mi şeklindeki ayetler bunu ifade eder. Yani Allah Azze ve Celle'den gelen delil bunun zıttında heva vardır. Bazen kişinin arzuları da bu hevaya girer. Mesela ferden hepimizde bu hevaya uymakla muhatabız. Yani bu tehlike hepimiz için söz konusudur. Bazen hakkı savunurken de heva devreye girer. Hak olan bir şeyi delillendirmek için uydurma bir hadis getirirsen bu hevanın getirdiği bir şeydir. Mesela düşünün. La tuseyyiduni fis salah. Namazda bana seyyidina demeyin. Şeklinde bir rivayet vardır. Uydurma. Bu bizim hevamıza uyuyor. Hevamıza derken yani delillerimize uyuyor. savunduğumuz akideye uyuyor. Sen bunu delil getirirsen uydurma olduğunu bile bile bak bu hevaya uymaktır. Bu uydurma, biliyorsun bunu. Burada getiremezsin. Veyahut bir rüya görüyorsunuz. Rüyanıza o kadar inanıyorsunuz ki işte yarın falanca ölecek. Yarın falanca ölecek. Görüyorsunuz bunu, hiç kimseye bahsetmiyorsunuz. O adam ölüyor ertesi gün. Sonra bir daha başka birisinin daha öldüğünü görüyorsunuz. Bak bu şeytan burada itekliyor. Batıla itekliyor. Sen diyeceksin ki bugün falanca ölecek. Gittin. Bunu dediğin anda gidersin. Yani çünkü bu konuda konuşma yetkin yok. Bize böyle ilham, keşif gibi şeyler gelebilir. Ama bu da bir imtihandır. Şeytan gıdaklar. Hadiste böyle diyor. Tavuğun gıdaklaması gibi gıdaklar diyor dostlarına. Şeytan bunu gıdaklar. Sen bunun kitaptan ve sünnetten bir delil olmadığını bile bile ve böyle bir şeyi söylemeye hakkın olmadığını bile bile, gayb-ı Allah'tan başka kimse bilmez, sen bunu dillendirmekle dillendirmemek arasında muhayyer bırakılıyorsun. İmtihan budur. Dillendirdiğin anda o senin aleyhine bir söz oluyor. Kahinler, müneccimler bu gibi şeylerle sapmışlardır. Şimdi bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sahabelerimden bahsedildiği zaman kendinizi tutun. Yıldızlardan bahsedildiği zaman kendinizi tutun. Kaderden bahsedildiği zaman kendinizi tutun. Yıldızlardan bahsedildiği zaman kendinizi tutun demesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün mesela astrologların bu burçlar hakkında söyledikleri şeylere bakarsanız genellikle ana hatlarıyla mesela şu burçta doğan kimselerin karakterleri buna uyar. Değil mi? Çoğunlukla buna uyumludur. Bakıyorsun ha aynen böyle. Bak heva ne yapıyor? Sizi itiyor. Ondan sonra bu astrologların işte şu burçta doğanlar şu gün şöyle olacak, bahtı şöyle gidecek falan gibi söylentilerine yavaş yavaş kalp kaymaya başlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bak burada kendinizi tutun. Yıldızlar hakkında yolunuzu, yönünüzü tayin edeceğiniz şeyden başkasına girişmeyin. Kim daha fazlasını elde etmeye kalkışırsa sihirden bir şube edinmiştir diyor diğer bir hadiste. Yıldızlarla saptırma. Falanca yıldız sayesinde yağmur yağdı diyenler Allah'a ortak koşmuştur, Allah'a küfretmiştir diyor diğer bir hadiste. İş buraya kadar gidiyor. Falanca yıldızın falanca burca girmesi sebebiyle işte falan zengin olacak, filan fakir olacak gibi söylemlerdir bakın bunlar. Yani aslı vardır, tabanı vardır. Yani doğru tutan şeyler vardır. Fakat bunun üzerine uydurmalar bina edilir. Sen burada tutmazsan kendini bunlara kapılır gidersin. Sahabelerimden bahsettiği zaman susunuz. Bakıyorsunuz sahabe arasında geçen öyle olaylar var ki Allah imtihan etmiş. Allah o sahabeleri imtihan etmiş, bununla kalmamış. Kıyamet gününe kadar sahabe arasında geçen şeyler de bizim için imtihan olmaya devam ediyor. O sahabeler birbirleriyle savaşacak boyuta bile gelmiş. Allah onları bağışlamış. Ama Allah Resulü'nün şu sözünü biz dinlemediğimizde, olur mu canım işte Muaviye nasıl olur da bunu yapar falanca niye böyle ayaklanmış, bunu niye söylemiş gibi sözlerle kapıyı araladığında, Allah Azze ve Celle'nin bağışladığını bildirdiği, kitabında ferman buyurduğu, Haşr suresi 9-10. Ayetlerinde, size düşen ancak diyor, bizden önceki kardeşlerimizi de biz de bağışla demeniz. Burada haddi aşmaya götürür seni. Ve siyasi bir takım düşünceler, heva sebebiyle kuvvetlenir, şiddetlenir ve akide haline gelir. Şia fırkası böyle sapmıştır. Yani ölmüş gitmiş olan Allah katında beraatleri kitap ve sünnet naslarıyla sabit olmuş kimseler üzerinden politika yaparak halen de bu siyaset sebebiyle küfür olan akidelere sapmışlardır rafiziler. Sahabelerinden bahsedildiği zaman susunuz. Kaderden bahsedildiği zaman susunuz. Kader hakkında nefse bir sürü düşünceler, vesveseler gelir. Susunuz derken burada kastedilen kitap ve sünnetin bildirdikleri dışında felsefeye daldırmayın. Demek ki insanın hevası buna çok meyyaldir. Bu yüzden susunuz diyor. Nas dışında konuşma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladıklarından başka bir açıklamalara girişme. Kim bu açıklamaya girmişse zaten sapmıştır. Bir kaderiye fırkası oluşmuş. Kaderi komple inkar etmiş. Bir cebriye fırkası olmuş. Kendi kabahatlerinde kadere yüklemiş. İkisinden birine düşüyorsun. Yani bunların hepsi esasında hevayı hakem kılma, aklı hakem kılma gibi şeyler sebebiyle çıkıyor. Müslümanın her halükarda kitaptan ve sünnetten kendi önüne çizilen sınır neyse burada durması gerekiyor. Hevaya tabi olmak Allah'ın doğru yolundan sapmanın aslıdır. Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi batıl hevesine uyan kimseden daha sapık kim vardır? Kasas suresi 50. ayet. Dinler ancak hevaya tabi olmakla yok olur ve her hayır onun sebebiyle öldürülür. Heva ile bidat ihdas etmek, yani bidat ortaya koymak, Allah indinde günah bakımından bidat ihdas etme çeşitlerinin en kötüsü, hakka karşı işlenmiş en büyük suçtur. Heva nice şeriatları tahrif etmiş, nice dinleri değiştirmiş ve insanı apaçık bir sapıklığa sürüklemiştir. Bidatların sebeplerinden üçüncüsü, şer'i meselelerde akılla hüküm konusunda hüsnü zan etmek, akla güzel zan beslemek. Allah Teala akıllara idrak edebilme kabiliyetinin son bulduğu bir sınır koymuştur. Yani akıl sınırlıdır. Bu sınır şöyle, şimdi insanın akli olarak bilgi edinme vasıtaları duyularıdır. Görme duyusu, işitme duyusu. Görme duyusu insanda sınırlıdır. Çok uzaktakini göremez, çok yakından baktığında teşhis edemez. Kulakları çok yüksek sesi işitmez. Belli bir desibeli açtıktan sonra o sesi, çok yüksek sesi işitmez. Belli bir desibelden aşağısını da işitmez. 30 desibel miydi? Ondan aşağısını da işitmez. Yani işitme sınırlı. Düşük sesi işitmez, çok yüksek sesi de işitmez. Şimdi aklın haber yolları bunlardır. Bilgi kaynakları sınırlıdır yani. Dolayısıyla akıl bir şeyi tam olarak künhüyle idrak edemez. Allah Azze ve Celle de kitabında gördüklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki diyor. Yani bildiklerinize ve bilemediklerinize. İnsan akılla her şeyi bilemez. Akla her şeyi idrak edebilme yolunu Allah vermemiştir. Öyle şeyler vardır ki akıl hiçbir suretle ona ulaşamaz. Ve yine öyle şeyler vardır ki onların niteliğini bilmeden zahirine ulaşır. Yani tam olarak mahiyetini bilmeden zahirdeki dış yüzüne ulaşır. Zahiren, sati, yüzeysel bir bilgiye ulaşır. Akıllar kendinden olan bu eksiklikle beraber idrak edebileceği gerçekleri anlamada ittifak edemezler. Filozoflar da bunu itiraf etmişlerdir. Her şeyin orta yolunu akıl bulamaz. İmkansızdır aklın her şeyin orta yolunu bulmaz. Çünkü idrak gücü ve onun vesileleri araştırmacıların nezdinde büyük ihtilaf halindedir. Bu sebeple akılların idrak etmesi mümkün olmayan ve bakışların ihtilaf ettiği şeylerde muhakkak aklın mucizesi önünde tasdik etmeye mecbur kaldığı doğru bir haber vericiye başvurmak gerekir. İşte bunlar da peygamberler. Haberi sadık denilen şey. O ise her şeyi bilen, yaratıklarından haberdar olan, Allah katından desteklenen Resul'den başkası değildir. Şimdi bakın, mesela bu aklı imanda hakem kılan gruplar tezlerine gerekçe olarak diyorlar ki, bak İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ı arayışı. Güneşe Rabbim dedi, aya Rabbim dedi, yıldızlara Rabbim dedi meselesini ne yapıyorlar? Burada bak akılla aramaya çalıştı, bulmaya çalıştı. Peki buldu mu? Akılla bunu aramaya çalıştığı için, yani henüz vahiy gelmedi. Akılla aradığı zaman güneşe Rabbim dedi. Akılla aradığı zaman yıldıza dedi. Aya dedi, değil mi? Ve ayet devam ediyor, diyor ki, şayet Rabbim beni hidayet etmeseydi elbette hüsrana uğrayanlardan olurdu. Allah Azze ve Celle'nin hidayeti. Kaderiye fırkası, akılla hareket eden fırkalar hep ne demişlerdir? Hidayet bulmak da sapmak da insanın kendi kazanımlarından ibarettir. Allah Azze ve Celle'nin buna bir müdahalesi yoktur derler. Ama Allah hidayet etmezse Demek ki insan hakkı akılla bulamıyor. Bulamaz. Peygamberler bile. Yani bunlar diyorlar ki Allah diyor hidayeti isteyene verir. İbrahim Aleyhisselam hidayeti istemedi mi? Hidayeti istedi. O yüzden eğer Rabbim beni hidayet etmeseydi sapıtanlardan olurdum diyor. Yani bu ne demek? Şimdi düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a seni sapmış bulup da hidayet etmedi mi hitabı geliyor. Allah'ın bir hidayet etmesi var. Yine En'am suresinde 125. ayette küfretmelerini dilediği kimselerin ne diyor? Sanki göğe çıkarılmışçasına nefessiz kaldığını görürsün. İman edenleri de onların gönlünü İslam'a açarız diyor. Allah'ın bir genişletmesi var. Allah'ın bir kolaylaştırması var. Hakka kolaylaştırması ve bazılarında batıla kolaylaştırması. Bazılarının gönlünü batıla doğru kaydırıyor demek ki. Evet, yani bunlar bir bütündür. Mücerret olarak akıl tek başına burada belirleyici rol olamaz. İmanda hakem hele hiç olamaz. Allah Azze ve Celle'nin hidayetiyle birliktedir. Burada rasuller. Rasuller, aklın teslim olmak zorunda kalacağı mucize diyorlar ya. Yani bunlara ayet denir, burhan denir, hakikatler denir. Bu hakikatlerle gelir, burhanlarla, delillerle gelir rasuller. Akıl bunlara teslim olur. Akıl teslim olduktan sonra bu Resulün getirdiği haberler aklın asla bilemeyeceği şeyler hakkındadır. Mesela cennetten, cehennemden bahseder. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bahseder. Akılla hiç bulamayacağı sıfatlarından. Akılla Allah'ın varlığını bulabilir belki ama o Allah'ın isimlerini bilemez akılla. O Allah'ın sıfatlarını aklıyla bilemez. Resul aklını teslim alan delillerle geldiği için, mucize dediğimiz, delillerle geldiği için Resul'ün verdiği habere ittiba etmek zorundadır. Sen burada hakem olamazsın. Mesela düşün, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, cennet, cehennem hali hazırda vardır, mevcuttur diyor. Halen de aklını bir kenara bırakamamış olanlar diyor ki, hayır efendim cennet, cehennem yok, sonra yaratılacak. Şu an yok diyor. Bak, aklı gereken yere koymamanın getirdiği bir şey bu. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Allah Azze ve Celle haber veriyor. Sen daha akılla ne işin var? Tıpkı iblisin, yani Allah Azze ve Celle Adem'e secde edin diye emretmesine rağmen, bak burada iblis hala aklı faal olarak, hakem olarak kullanmaya devam ettiğinden dolayı, sen onu topraktan, beni ateşten yarattın diyor. Ben ona ne secde edeceğim diyor. Uygun bulmuyor Allah'ın emrini. Yani aklıma uydur bunu ya Rabbi, ikna et beni dercesine. Yani neden ben ateşten yaratıldığım halde toprağa secde edeyim, beni bir ikna et. Bu emrin uymadı bana. Bak şeytanın tuttuğu bu yolu akılcılar hep eskiden beri tuta geliyor. Yani naslar karşısında kullanmayacaksın o halde bu aklı. Akıl neye yarar? Nasları anlamaya yarar, itaat etmek için. Ona kafa tutmak için kullandığında bu akıl seni ancak saptırır. Allah Teala insanlara yaratıcılarını razı edecek olan şeyleri açıklayan, Rabbi razı edecek şeyleri açıklayan, onlara mutluluğu garanti eden, onlar için dünya ve ahiret hayrından büyük bir nasibe sebep olan rasuller göndermiştir. Ve son olarak bid'at ihdas etmekle alakalı zikretmiş olduğumuz sebepleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi enine boyuna kuşatmış ve asıllarını bir araya toplamıştır. Bu ilmi her sonradan gelenlerin en adilleri taşır. Yani gelen her nesilde o neslin, o kuşağın en adilleri taşır. Ondan, yani bu dinden, bu ilimden aşırıların tahrifini, iptal edicilerin haksızlığını ve cahillerin tevilini temizlerler. Batıl ehlinin sahiplenmelerini reddederler. Cahillerin cahilce yorumlarını reddederler. Aşırıların saptırmalarına karşı çıkarlar. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu gerçek, hakkı savunmak için batıl ehline reddiye vermenin delillerindendir. Hak ehli, hak üzerine amel ederken bununla sınırlı kalmaz. Batıl ehlini de reddederler. Onların, mesela batıl ehlinin sahiplenmelerini reddederler. Nedir? Bugün bir takım hariciler çıkmış, kendilerine selefiyim diyor. Ve haricilik itikadını selefilik gibi anlatmaya çalışıyor. Veya mezhep mutasıpları kendilerine selefi diyor. Mezhep taklidini selefilik gibi. Kıyas taraftarları kıyası selefilik gibi anlatmaya çalışıyorlar. İşte bu hak ehli, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haber verdiği bu grup bunların bütün bu sahiplenmelerini de reddeder. Bunun yanı sıra sünnet inkarcıları gibi, sünneti inkar edenlere, bidatçılar gibi, bidatler ortaya çıkaranlara reddiye verirler, bunlara karşı çıkarlar, bunlara karşı çıkmadan bırakmazlar. İşte bu hadis sanki şu hadisle eş manadadır. Her 100 senede bir Allah mücedditleri gönderir. Bu dini yenileyen. Biz buradan anlıyoruz ki bu mücedditlerin vazifesi budur. Bidatler sokuşturan kimseleri reddederler, sünnetleri ihya ederler, bidatlerle mücadele ederler. Mücedditlerin vazifesi budur. Ama bunlar davetlerine eskiden beri baktığımız zaman bunlar hep toplumları tarafından dışlanmış. Çünkü insanların tabiatında bir çoğunluğa meyil vardır. Çoğunluğun kabul ettiği şeylere bir doğal bir meyil var tabiatlarında. Hakka uymaktansa çoğunluğa uymak daha kolaya gelir. Çünkü hakka uymak hem zahmetlidir, hakka ulaşmak bakımından zahmetlidir. Ona ulaşmak için bayağı bir çaba sarf edeceksin. Bir de ulaştığın bu hakkın gereğine göre amel etmek için bayağı bir mücadele edeceksin. Bu zor gelir. Bu yüzden bunu tutan, bu yolu tutan çok azdır. Çoğunluk kolayına kaçar. İşin kolayına kaçar, taklidi tercih eder. Ve yaptığı şeyin kendisine ne gibi bir akıbet getireceğini de o kadar umursamaz. Çünkü dünyada kurtulur en azından. Ahiretteki ise uzaktır onun gözünde. İnsan aceleci yaratılmıştır. Ve peşin olan rahatlığı talep eder. Bu sebeple bu hakkı, hak olan ilmi, sünnet ilmini sahiplenenler, gerektiği gibi koruyanlar toplumları tarafından dışlanmışlar, hicrete zorlanmışlar icabında. Yaşadıkları beldelerde barınamamışlar. Başka yerlerde insanları anlatmaya çalışmışlar. Orada bir takım sıkıntılarla karşılaşmışlar. Mücadele etmişler. Ve neticede Allah uzun çabalar sonucunda, hak üzerinde direnme neticesinde bunların davetlerini başarılı kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak mücedditler diyor. Yani hakkı dillendiren kimseler hiç eksik olmayacak. Diğer bir hadis yine bunun şahidi. Kıyamet gününe kadar bir taife, Arapçada taife kelimesi bir kişi de olabilir, birden fazla kişiyi de ifade eder. Bir taife kıyamet gününe kadar ümmetimde hiç eksik olmayacak. Yani illaki olacak. Bir kişi de olsa hakkı söyleyen, hakka sarılan, bununla galip olan, hakkın delillerini ishar eden kimseler olacak. Bu demek değildir ki, buradaki galip olmak demek, bütün insanlara galebe çalacak manasında değil. Ahmet bin Hanbel Rahimullah hayattayken bir başınaydı. Çok küçük bir azınlık vardı onun etrafında. Mesela nebiz meselesi, hurmadan elde edilen bir içki meselesi. Bunu haram gören bir tek İmam Ahmet bin Hanbel var diyorlardı. Bir Ahmet bin Hanbel var. O da zaten aşırı. Yani sert üsluplu. Bu şekilde görülen bir insandı. Ama Allah Azze ve Celle buna zaferi ancak vefatından sonra nasip etti. Vefatıyla birlikte binlerce insan cenazesinde görüldü. Ondan sonra İmam Ahmed'in davasını onun yetiştirdiği tek tük talebeleri, İmam Bukhari bunlardandır, İmam Müslim bunlardandır, Nesai bunlardandır. Bakın halen daha hayırla yad ediyoruz, onların ilimlerinden biz istifade ediyoruz. Ebu Davud bunlardandır. Tirmizi Bukhari'nin öğrencisidir, dolaylı olarak bunun eseridir. Biz halen daha bu imamın çalışmaları, hak üzerinde sebat etmesi vesilesiyle ne yapıyoruz? Hakka ulaşabiliyoruz. Bak Allah büyük bir fetih nasip eylemiştir onun vesilesiyle. Hayatında görememiş ayrı mesele. Elbani Rahimullah son asırda, Şeyh Mukbil Rahimullah bunlar hayatlarında reddedilen, kınanan, işte fitne çıkarmakla suçlanan kimseler olmuşlar. Sebebi çünkü insanların çoğunluğu batıla uyuyor. Batıl bir takım delile dayanmayan, batıla dayalı ameller üzerindeler. Şimdi öyle bir şey ki düşünün şimdi. Bunlar arasında İbni Useymin Binbaz da var. Şeyh Elbani Rahimullah'ın karşı çıktığı insanlar arasında bunlar da var. Bu imamlara baktığınız zaman İbn Hüseyin'e, Binbaz'a, bunlar yaşadıkları ortam içerisinde bir takım müşkülatlardan ellerinden geldiğince sıyrılmaya çalışan kimseler. Fakat bu imamları aziz kılan şey şu: bunlar hakkı kabullenmiş. Dememiş Elbaniye fitneci. Bilakis o hadiste imamdır demişler. Kabullenmişler. Anlayamadıkları şeylerde belki Elbani'nin getirdiği bir takım hakikatlere uymamış olabilirler. Belki toplumun baskısı, belki bulundukları ülkenin getirdiği bazı şartlar, çeşitli mazeretler öne sürebiliriz bu konuda. Fakat Şeyh Elbani Rahimullah bunlara da karşı çıkmıştır. Şeyh Mukbil Rahimullah ondan sonra mesela birileri Şeyh Elbani'ye iftira olarak oy kullanmaya cevaz verdiğini iddia ediyorlar. Binbaz'ın bazı sözlerini tevil ederek işte oy kullanmaya cevaz verdi diye iftira ediyorlar. Bunu aktardıklarında Şeyh Mukbil diyor ki bunların diyor Allah'tan korkması ve bundan derhal tevbe etmeleri gerekir diyor. Şimdi bu biraz insanlara zıt geliyor. Neden? Çünkü oy kullanma büyük bir rahatlık getirecek zanlarınca. Yani demokratik seçimlerle, bu seçimlere katılmayla Müslümanlar işte bir zarardan kurtulacak, bir zulümden kurtulacak gibi bir zan atıyor şeytan. Bu esasında ferdi maslahatçılıktır, dinin maslahatı değil. Dinin maslahatı olsaydı dinde oy kullanmaya dair en güzel şey gelirdi. Fertler kendi maslahatlarını düşünerek esasında dinleri feda ediyorlar burada. Bugün demokratik ortamlarda, bakın Fas'a, Mısır'a, başka yerlere bakın, demokrasiyle barış içerisinde olan yerlerde din heba ediliyor. Çünkü diyorlar ki bunlar, yani İslam da işte demokrasiyi onaylamıştır. Böyle söylemler gelişmeye başladı. Hizb-ut Tahrir'in düşüncesidir bu. Doğrudan söylemediği. Hizb-ut Tahrir demokrasiye küfür der ama demokrasiden daha beter bir şey getirir. Ne der? İşte parlamentoya nasıl diyor, işte biz hüküm sahibi olabilirsek pekala başkaları da işte hüküm sahibi olabilir. Diyorlar ki yönetimi ümmete teslim etmektir. Hizb-ut Tahrir'in gayesi bu. Demokrasi ne? Demokrasi ne? Demokrasi de yönetimin halka teslim edilmesidir. Halkın kendi kendini yönetmesidir. Bakın sadece ismi değişmiş. Bunu İslam adı altında sunuyor Hizb-ut Tahrir. Anayasasındaki maddeler, anayasa taslağındaki maddeler Hizb-ut Tahrir'in. Ve bugün bakın demokrasi İslami görülmeye başlandı. Ve diyorlar ki işte insanların diyor, Müslümanların diyor işte sadece kendi grubu hak, diğerleri batıl, böyle anlayışlardan uzak durması lazım. O da hak, bu da hak. Hani başında ne demiştik konunun? Heva insan ne hale getiriyor? Tamam, seninki de hak ama benimki de hak. Bunu getirmeye çalışıyorlar. Hak ise kitapta ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin indirdiğidir. Hak olan budur. Yani benim nefsime uymasa dahi, benim hevama uymasa dahi ben hakka tabi olmak zorundayım. Hak benim görüşlerimle sınırlı değildir. Biz bu ümmetin mensubuyuz. Yani İslam dininin mensubuyuz. Bugün, bugüne kadar 10 senedir, 20 senedir söyleye geldiğimiz, uygulaya geldiğimiz şeylerden birisi gelir, delil getirir, derhal dönüş yapabiliriz. Delile tabi olur döneriz. Ama grupçu olan, mezhepçi olan, fırkacı olan hiçbir anlayış uygulaya geldiği şeylerden dönmez. O yüzden bidat ehliyle münazaralarda hiçbir bidat ehlinin görüşünden döndüğünü göremezsiniz. Sadece bir pazarlamadır. Bidat ehliyle yapılan münazaralarda hiç kimse görüşünden asla dönmez. Niye? Çünkü benim gözettiğim şeyi karşıdaki gözetmez. Ben hak neredeyse bu hakka tabi olmak üzere ayarlamışım kendimi. Yani kitap ve sünnet delili neredeyse ben buna tabi olmakla mükellefim. Müslüman kendisini buna ayarlamalıdır. Ama grup sadece bu yetmez. Kitap ve sünnet yetmez. Grubuma da uymalı. Mezhebime de uymalı. Partime de uymalı. Fırkama da uymalı. Bakın hakkın önündeki engellerdendir fırkacılık. Yoksa Garip bir anlayış ortaya çıkardı. Adam diyor ki, ben diyor Şafii'yim ama diyor delil gördüm mü dönerim. Döndüğün zaman zaten Şafii olmazsın. Başta Şafiler başın etini yerler. Sen nasıl Şafiisin? Nesep böyle mi? Hiç kimse Şafii olmak zorunda değil. Müslümanlar. Hiçbir Müslüman Şafii olmak zorunda değil. Hanefi olmak zorunda değil. Maliki olmak zorunda değil. Hanbeli olmak zorunda değil. Ama her Müslüman kitap ve sünnete uymak zorunda. Sahabenin anladığı şekilde. Yani her Müslüman selefi olmak zorundadır. Selefin anladığı gibi kitap ve sünnete muhatap olmak zorundadır. Ölçümüz bu. Başka ölçüler edindiğimiz için hak apaçık ortada durmasına rağmen buna dönüşler olmuyor. Hak bazen apaçık ortaya çıkıyor, ona dönülmüyor. Çünkü insanların önünde bunun gibi fırkacılıklar vardır. Adama delil getiriyorsun mesela, bu mezhep mutasıpları ve onlara benzer selefi olduklarını iddia ettikleri halde kişilerin mezheplere uyabileceğini iddia edenleredir bu sözüm. Şimdi düşünün, ben bir Hanbeli'ye delil getirdiğim zaman diyor ki bu diyor Şafilerin delili. Bir Hanefi'ye delil getiriyorsun hadis, bu diyor Hanbelilerin delili diyor, bu Hanbelilerin görüşü. Yani dinin bir kısmına inanıp bir kısmını terk etmek bu fırkalar sayesinde oluyor. Biz gönlümüzü buna açık bir şekilde tutuyoruz. O yüzden kendi aramızda böyle bir yapının oluşmaması için dikkatli olmamız lazım. Biz İbn-i Teymiyeci değiliz. Biz Muhammed bin Abdülvehhabci değiliz. Elbanici değiliz. Muhbilci değiliz. Biz Kur'an ve sünnet, sadece bunu kendimize delil belirlemişiz. Allah bizleri buna muvaffak kılsın. Yani şimdi düşünün, Elbani onaylamadıkça ben onu kabul etmem gibi bir mantık bizde hiç olmamalı. Falanca hoca onaylamadıkça ben bu delili kabul etmem gibi bir mantık bizde olmamalı. Bizde kitap ve sünnet hakem. Allah Azze ve Celle kitabında iman şartı olarak bunu bize emrediyor. Resulü hakem kılmadıkça iman etmiş olmazlar. Sonra Resulün verdiği hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor. Allah böyle bir imanı nefyediyor. Yani Allah katında geçersizdir bu iman. Hani şu heva meselesinde kişi hevasını benim getirdiklerime tabi kılmadıkça iman etmiş olmaz diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis isnad olarak işte Nuaym bin Hammad'dan dolayı eleştirilmiş. Fakat Ahzab suresi 36. ayetiyle birebir mutabıktır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bu ayette, iman etmiş hiçbir erkek veya kadına Allah ve Resulü bir şey hükmettikten sonra artık başka bir tercih hakkı yoktur. Başka bir seçenek yoktur. Allah ve Resulü bir şey hükmetti mi artık başka bir seçenek yoktur. Yani mezhep seçeneği yoktur, tarikat seçeneği yoktur, hoca seçeneği yoktur. Bitmiştir. Allah ve Resulü'nden sabit olduysa o orada öylece bitirilmelidir. Akılların oyunları, akılların buna engel olacağı şeylerden de uzak durmak lazım. Hadiste geçen aşırıların tahrifi ibaresi, şiddete ve taassuba. İptal edicilerin haksızlığı ibaresi, şer'i meselelerde akılla zannın güzelleştirilmesine ve hevaya tabi olmaya. Cahillerin tevili ibaresi ise, hükümlerle alakalı kaynaklar hakkındaki cehalete ve hükümleri kaynaklarından anlama yöntemindeki bilgisizliğe işaret etmektedir. Din hakkında adam akıllı bir usul bilgisi olmadan ahkam kesmeye çalışanlar, bakın bu hadisin kapsamına girer. Bizim için tehlike nedir burada? Meselelerde ilim sahibi olmadan fetvaya kalkışmamız. Bazen konuştuğumuz şeylerin fetva olduğunu bilmiyoruz. Farkında olmadan söylüyoruz galiba. Rastgele o helaldir, bu haramdır. Çok rahat konuşulabiliyor bu tip şeyler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise şöyle buyuruyor. Kime bir fetva verilir de bu fetva sebebiyle haram işlenirse bunun günahı o fetvayı verenin üzerinedir diyor. Biz çoğu zaman dışarıda insanların gözünde işte kitap ve sünnette amel eden kimseler olarak tanınmamız hasebiyle insanlar bize fetvalar soruyorlar. Meselelerini soruyorlar. Biz de hemen sanki o meselenin kompetanı gibi çok rahat bir şekilde konuşuyoruz. Dolayısıyla karşı tarafta eğer kalıntılar varsa, yani bidat ehlinden kalma olabilir, hak ile batılın karışık olduğu bilgiler, işte tasavvufi bir kültür var, mezheplere dayalı bir kültür var ve oradan bir şeyler geldiği zaman hak ile beraber batılı da reddediyoruz. Batılla beraber hakkı da reddedebiliyoruz. Yani bizim önce dinlemeyi, öğrenmeyi, buna sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Dinleme ve öğrenmeye sabretmemiz nedir? Meseleleri öğreninceye kadar başkalarını uyarmaktan da engeller bizi. Önce öğreneceksin ki, ilim ile donanacaksın ki ondan sonra emri maruf nehyen münker yapabilesin. Önce öğreneceksin. Bilmediğin şeyi nasıl emredip yasaklayabilirsin? Bilmek de yetmiyor. Sabır. Sabır üzere olmalı. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna emrettiği şeyde ne diyor? Namaza devam et, iyiliği emret, kötülüğü yasakla ve sabret diyor. Başına gelende sabret. Başına bir şey gelecek. Her iyiliği emreden, kötülükten yasaklayan başına bir şey gelir. Allah imtihan eder. Sabret diyor. Sabır nedir burada? Hakkın dışına çıkmamak. Sen iyiliği emrettiğin halde veya kötülükten yasakladığın halde hakkın dışına çıkıyorsan, bak buradaki sabır emrini ihmal etmişsindir. Ve günahla beraber, yani ecirle beraber günah da kazanmışsındır. Bu yüzden önce öğrenme, öğrenmeye sabretme, sabretmeye alıştırır insanı. Sabrederek öğrenirsen, öğrenmeye sabredersen yani, ondan sonra konuşacağın gün geldiğinde bunu sabır ile birlikte becerebilirsin. Çünkü öğrenmeye sabretmişsindir. Öğrendiğini hemen pıt pıt pıt pıt boşaltmamışsındır. Çünkü ilk imtihan bunladır. Hakkı öğrendin, hemen bunu haykırma. Haykırmadan önce bir sabret. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radıyallahu anh'e La ilahe illallah'ı öğrettiğinde sakın diyor sabret. Henüz açıklama vakti gelmedi bunu. O çıkıyor meydana La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Dayak yiyor. Ertesi gün bir daha. Burada bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini dinlemediği için başına bunlar geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tebliğ için sahabeleri gönderdiğinde koskoca Gıfar ve Eslem kabilelerinin nasıl Müslüman olduğuna bir bakın. Bunu davet metoduyla ilgili bir dersimizde aktarmıştık. Koskoca Gıfar ve Eslem kabilelerinin Müslüman olmasına sebep olan şey sabırdır. Hani Gıfar ve Eslem kabileleri birisini gönderiyor, iki kişi geliyorlar tebliğe. Bu iki kişinin önünü kesiyor ve bunlara olanca hakaret ediyor. Hatta karşıdan bir cevap bekliyor ki kavga gürültü olsun, kendisi baba yiğit, haklayabilir yani. Karşı tarafa tahrik edici şeyler söylüyor, hakaretler ediyor. O hakkı söyledikçe bu hakaretler ediyor. Fakat onlar sınırda duruyor. Alttan alıyorlar. Çünkü hidayet olmasını istiyorlar onların. Ve o kavimlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından kendilerine verilen emri layıkı ve çiğle eda edebilmek amaçları. Bu yüzden sabrediyorlar. Bu sabırların neticesinde adam artık dayanamıyor, kötülük yapıyor, kötülük yapıyor, sert davranıyor. Bakıyor ki bunlar yani nefsani bir menfaat için davete gelmiş değiller. Bu anlaşılıyor. Ve onların böyle sakince anlattıkları şeyler kalbine işliyor. Daha fazla dayanamıyor. Fussilet suresinde Allah Azze ve Celle bildiriyor bunu. Sana sürekli kötülük yapan kimseye karşı halen iyilikle mukabele etmen, onun kalbinde bir sevgi oluşturur. Sana olan kinini giderir. Biz bunları kollamak zorundayız. Bu sayede davetimiz ulaşabilir. Bu davetin ulaşması sebebiyle, bakın, bu öncü birlik, iki kişiler geldiğinde diyorlar ki kavmi, biz seni diyor bir göndermiştik ama o zaman yüzün başkaydı. Gelen kimse geldiğin haldeyken yüzün başka diyor. Sanki başka adam geldi diyorlar. O da onlara anlatıyor. Yani şu iki kişi gelseydi de onlar anlatsaydı beceremeyeceklerdi. O kalabalıkla onu belki o iki kişiyi işlerini bitireceklerdi, susturacaklardı. Ama kendi gönderdikleri adam onları anlatıyor. Buradaki sabır sayesinde. Yani Hakkı anlatmadan önce bizim hakkı iyi bilen kimseler olmamız lazım. Hakkı bilmek demek, lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmek demektir. Bir meselede hakkı öğrenmişsindir ama o hakkın aleyhinde mesela toplumda olan yapı nedir? İnsanlar bir takım bidatlerle amel ediyor. Bu bidattir diyerek sen nedene atladığında bunlar senden kabul etmeyecek. Neden? Kendilerince onların halen delil olarak kabul ettikleri bir şeyler var. İşte şöyle şöyle falan imam falanca diyerek kendilerince, kendi zanlarına göre bir delil getiriyorlar. Hayır efendim sen bidattir diyorsun. Dediğin söz doğru ama karşı tarafın ne gibi şeylerle muhatap olduğunu araştırmadan, yani meselenin altyapısını araştırmadan tebliğ etmeye kalktığın için ne oluyor? O davet yerine ulaşmıyor. Yani donanımlı olmamız gerekiyor. Bu donanıma sahip olmadan kendimizi susmaya sabretmemiz bize sabır hasletini kazandırır. Hakkı söylerken sabredebilme hasletini kazandırır. Allah'ın merhameti sayesinde. Yani buna sabredebilmek ancak Allah'ın yardımıyladır. Yani biz ilmi öğrendiğimizde, hakkı öğrendiğimizde onun gereğiyle amel edeceğiz ki Allah bu sayede bize merhamet etsin. Bununla amel ettiğimizde, amel ettiğimiz şeyi tebliğ edebilmek için Allah Azze ve Celle bize fazladan bir lütufta bulunacak. Sabredebilme yeteneği lütfedecek. Merhametli olma lütfedecek. Yani sebeplere sarılmamız lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabını yetiştirmeden, eğitmeden öğrendikleri bir iki kelimeyi derhal hemen tebliğ edin diyerek göndermiyordu. Bir eğitim sürecinden geçiyordu. Yani meseleleri etraflı bilmeyen kimseleri göndermiyordu. Yemen'e, koskoca Yemen'e ilim olarak yetişmiş Muaz bin Cebel'i gönderiyor. Maune kuyusu olayında onlar kimi istiyorlar? İyi bilen kimseleri gönder diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da tam 70 tane hafız, Kur'an'ı ezberlemiş sahabesini gönderiyor. Ama onlar kalleşlik yapıyorlar, bunları öldürüyorlar. Daha başka olaylar gelişiyor. Ayrı mesele. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yetişmiş kimseleri davete gönderiyordu. İlmi amelle beraber öğrenen. Yine dönüyor mesele, İbn Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi biz diyor 10 ayeti hem ezberleyip hem hüküm olarak öğrenmedikçe diğer ayetlere geçmiyorduk diyor. Bize önce iman öğretildi, sonra Kur'an öğretildi diyor. Ve bu sayede imanımız arttı. Yani temelleri güzel oturtmak, bu temellerin üzerine çıkılacak yapıyı da ona göre oluşturmak gerekiyor. Mesele bu. Temelleri oturtmadan eğer meydana sürerseniz, işte bu binadır diye meydana sürerseniz o bina ne soğuktan korur ne yağmurdan korur insanı. Temel çünkü binadan ibaret değildir. Yani bina temelden ibaret değildir. O şekilde bırakırsan o giderek çürür, eksilir, dış tesirlere maruz kalır. Aynı bunun gibi bizim İşin temelini aldıktan sonra onu koruyacak şeyleri de edinmemiz lazım. Allah'ın yardımıyla olur bu da. İlim ve sabır bu yönden davetin olmazsa olmaz zorunluluklarıdır. Öğrenmek, yaşamak, öğrendikleriyle amel etmek ve bunları anlatırken sabretmek. Bidatlerin sebeplerini böylece tamamlamış olduk. Bidatleri kim ayırt eder? Bu başlığa da Allah izin verirse bir sonraki derste devam edelim. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz mevzu var mı?
Hocam, az önce Allah Resulü Aleyhisselam'dan okuduğunuz hadiste bu ilmi her sonradan gelenlerin en adilleri taşır ifadesi. Evet. Adil olabilmenin şartları nelerdir hocam?
Adalet...
Biraz açarsanız.
Evet, en adilleri taşır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada bildiriyor ki, tabii biz burada sünnet ashabının kastedildiğini anlıyoruz. En adilleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, sünnetlerini, bu dini adil kimseler taşır. Yani büyük günahları açıktan işlemeyen, küçük günahlarda açıktan işlemekte ısrar etmeyen kimseler. Adalet bununla gerçekleşir. Bununla beraber ilim sıfatı.
Ben şartım.
Tabii. Çünkü ilmi taşıyor zaten.
Allah razı olsun.
Cümlemizden. Yani bir herhangi bir asırda, şimdi düşünün, bu davet, bu ilim fasıkların elinde kalmayacak. Bu Allah'ın bir müjdesi. Yani bazılar diyor ya, mesela diyor ki vatandaş, işte burada Selefi hocalara sorduk, ya Selefi değil onlar diyorsun. Ama kendilerini Selefe nispet ediyorlar, onları da işte Selefi saymasak Selefi yok. Öyle değil. Adil olan kimseleri Allah her asırda bulunduracaktır. Belki bir kişi, belki iki kişi, belki üç kişi, beş kişi, azınlık olabilir. Yani bazen insanlar adil olan yok da o yüzden biz fasığına razıyız der gibiler.
Çoğunluk psikolojisi bizi ele geçirdi hocam yani. Azınlık sanki yani Allah Resulü'nün bildirdiği gariplerden olma bir eziklik havası veriyor yani. Bu psikoloji bizi perişan etti. Dolayısıyla insanların çoğalması ve aynı evet. zamanda selefilik iddiası,
bunlar,
tarif olmasına
bunlar rağmen. Nefsin hazlarından birisi. Allah Azze ve Celle bu yüzden mesela Tekâsur suresinde El-Hâkumut Tekâsur çokluk sizi oyaladı. Öyle ki kabirleri ziyaret ettiniz. Oraya varıncaya kadar. Yani kabirdekileri kendilerinden sayma, işte bu da bizden, bu da bizden derecesinde. Bak çokluk hissi. Şimdiki insanların şeyi de o. Bak bunca insan gelmiş geçmiş. Onların hepsi bizle aynı akidedeydi. Şeyiyle geliyorlar. Delil karşısında bu getiriliyor yalnız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise tabii kevni bir kader olarak bu ümmete yazılan şeyi bilmiş, öğretilmiş, bildirmiş ve ümmetinin bu konuda teselli etmek için, teselli olmaları için şunu buyurmuş. Gariplere müjdeler olsun. Yani bu şereftir. Bir insan o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği gariplerden olabiliyorsa bu şereftir. Ama bu şeref bazıları tarafından sanki zillet gibi lanse edilmeye başlanmış. Öyle ki selefi olduğunu söyleyen davetçiler, sünnete uyan kimseleri kınamak için bunlar marjinal kalırlar. Bunlar kendilerini bitirmeye çalışıyor gibi söylemler edebilmişlerdir. Bunlar böyle marjinal kalır. Yahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bunu. O garipler kimler? Toplumlar tarafından dışlanacak, hicret etmek zorunda kalacak. Onlara karşı çıkanlar kabul edenlerden çok olacak diyor. Bu teselli iman etmiş bir kimseye yeter. Allah bizleri onlardan kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ileyk.